Ayrım 25.
Bir zamanlar milliliği şüpheli sayılan yerli sermaye bir yana, millileştirilmesi için onca uğraş verilen gerçekten yabancı sermayeye de artık çoktandır gitse diye değil, gelse diye bakılmaktadır. Sadece fabrika kurması, iş yeri açması değil, Türk bankalarını da satın alıp Türkiye'ye gelmesi istenmektedir. Geldiği zaman sevinilmektedir. Pazarlıkta anlaşamayıp gelmezse fırsat kaçtı diye dövünülmektedir. Yabancı sermaye artık neredeyse cennetin anahtarı sayılmaktadır. Tabii dünya artık değişti. Küreselleşme dönemindeyiz. Bir ülkeye dışarıdan gelecek sermaye birçok halde olumlu etkiler yapıyor. Ama bunun da ötekiler gibi abartılı beklentilere yol açması yanıltıcı oluyor. Şu gerçek zamanla daha iyi görülüyor. Sermayeyi dünkü gibi millileştirmek, Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak veya bugünkü küreselleşme koşulları içinde enternasyonelleştirmek. Bunların hiçbiri bir ülkenin ekonomisini sağlıklı hale getirebilecek belirleyici etken olamıyor. Bir ülkenin ekonomisi ancak o ülke başta siyaset olmak üzere tüm temel kurumlarıyla ve insanlarıyla rasyonelleştiği ölçüde sağlıklı bir yapıya kavuşabiliyor. Kendi kaynaklarını ve imkanlarını akıllıca kullanabildiği, karşısına çıkan sorunlara gerçekçi çözümler bulup uygulayabildiği ölçüde. Sermayenin kime ait olursa olsun, verimli yatırımlara dönüşmesi, iş alanı yaratması ve sonuç olarak kalkınmaya katkı yapması ancak bu genel koşul gerçekleşirse mümkün oluyor. Bitmeyen ırkçılık. Varlık vergisi konusunu bitirirken bir şeyi daha hatırlayalım. Bu vergi sırasında uygulanan ırk ve veya din ayrımcılığının günahı Hilmi Uran'ın belirttiği gibi tek kişiye veya birkaç kişiye yüklenemez. 1942 yılının Türkiye'sinde bu konuda ırkçı eğilimlerden kaynaklanan bir kamuoyu tabanı olduğu besbellidir. Bunu her yeri geldikçe bir öz eleştiri olarak vurgulamalıyız. Ama ırkçı eğilimlerin başka örneklerini başka yerlerde gördüğümüz zaman onları eleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Kendi hatamızı hafifletmek için değil, kendimize iğne batırırken çuvaldızı hak edenleri gözden kaçırmak gibi bir başka hataya düşmemek için. Tarihin gösterdiği gerçek şu ki, insan toplulukları hangi ülkede olursa olsunlar, ırkçılık hastalığına zaman zaman tutulabiliyorlar. Yahudileri gaz odalarında ölüme gönderen Nazi Almanyası'nı bir yana bırakalım. 1940'ların Avrupa'sında hangi ülke ırk ayrımcılığı açısından sabıkasız sayılabilir? Norveç'ten eski Yugoslavya'ya, Fransa'dan Slovakya'ya kadar Alman işgali altına giren ama yerli hükümetler tarafından yönetilen ülkelerdeki Yahudi takibatı bazen Almanlardan da daha gayretli olarak o yerli hükümetler tarafından sürdürülmüştür. Savaş dışı ülkelerden İsviçre bile ülkesine kaçak giren Yahudileri başka çare aramaya da gerek duymadan doğrudan doğruya Almanya'ya yani ölüme gönderebilmiştir. Sovyetler Birliği, Almanlarla işbirliği yaptığı yıllarda olduğu gibi, Alman saldırısı karşısında kaldığı yıllarda da Yahudi ayrımcılığından hiç vazgeçmemiştir. Bu ayrımcılık, Sovyet halklarından çoğunun desteğiyle savaştan sonra da devam etmiştir. Tabii konu sadece Yahudilere karşı ayrımcılık değil. Kendisininkinden başka ırktan, başka dinden, mezhepten, başka cinsten insanlara karşı her türlü ayrımcılık. Amerikalıların ancak 1960'lı yıllarda hafiflemeye başlayan zenci ayrımcılığı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon asıllı Amerikan vatandaşlarına uygulanan ve onların ülke içlerine sürgüne gönderilmesiyle sürdürülen çekik gözlü ırk ayrımcılığı. Bir zamanlar ırkçılığın kurbanı olan Yahudilerin Araplara karşı gitgide daha gaddarlaşan ırkçılığı. Arapların Yahudilere karşı aynı şekilde tırmanan ırkçılığı. Afganistan'da Taliban'ın kadınları ikinci sınıf insan haline getiren cins ayrımı ırkçılığı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde artık siyasi bir tehlike haline de gelmekte olan yabancı düşmanlığı ırkçılığı. Hemen her toplumun geçmişinde var olan ve bir kısmında 21. yüzyılda bile sürmekte olan bu ırkçı eğilimlere her görüldükleri yerde aktif olarak karşı çıkmak, bu eski hastalıktan kurtulmuş olan tüm aklı başında insanların ortak görevidir. bu görevin evrensel niteliğini unutmamalıyız. O evrensel görevi, geçmişte ve günümüzde hakkıyla yerine getirenleri, ırkçılığa karşı türlü tehlikeleri göze alarak mücadele edenleri, ırkçıların hedef aldığı insanlara yardımcı olanları da şükranla hatırlamalıyız. Dünyanın her yerinde elbette öyleleri de var. Hitler Almanya'sında da vardı, Hitler'in işgal ettiği ülkelerde de, başka ülkelerde de. Kimi o görevi Fransa'daki, Yugoslavya'daki direniş hareketleri içinde yapıyordu, kimi Amerika'daki zencileri beyazların ırkçılığından koruyarak yapıyordu. Kimi Türkiye'nin Rodos'taki, Paris'teki, Marsilya'daki temsilcileri gibi takip altındaki Yahudileri kurtararak yapıyordu. Şimdi de dünyanın birçok yerindeki birçok kişi o mücadeleyi çeşitli şekillerde sürdürüyor. Geçmiştekileri ve günümüzdekileriyle hepsini saygıyla anmalıyız. 17. Churchill Adana'da. Fas ve Cezayir'e Amerikan, İngiliz çıkarması. Roosevelt ve Churchill Casablanca'da buluşup Türkiye'yi de hatırlıyorlar. Adana'da tren vagonlarındaki gizli görüşme. Babamın mebus oluşu. 1942 yılı savaş cephelerinde Alman başarılarının devam ettiği bir yıl olarak başlamıştı. Bu durum uzun süre değişmedi. Afrika cephesinde Rommel'in tank birlikleri İngilizleri perişan edip İskenderiye'ye kadar ilerlediler. Rusya'daki Alman orduları Don Nehri'ni aştıktan ve orada Kafkasya'nın Elbruz Dağı'na bayrak diktikten sonra Stalingrad'ın etrafında ve içinde mevziler elde ettiler. Atlantik'teki Alman denizaltıları, savaş şartlarına henüz uyum sağlayamayan ABD gemilerine ağır darbeler indirdiler. Hatta bir seferinde inanılmayacak bir şey yaptılar. New York önlerine kadar gidip liman yakınlarındaki bir Amerikan tankerini vurdular. Gerçi artık İngiltere'nin yanında Rusya'nın da savaştığı ve ABD'nin katıldığı bir topluluk haline gelen müttefiklerin daha etkili bir savaş yürütmek için yaptığı hazırlıklar ilerliyordu. Bunun çaresi Ruslarla savaşan Almanlara karşı Avrupa'nın batısında bir cephe açabilmekti. Onun yolu da baştan başa Alman egemenliği altındaki Kara Avrupa'sına yeniden asker çıkarabilmekti. Müttefikler bunun ilk denemesini Kuzey Fransa'daki Dieppe'te yaptılar. Fakat Alman savunması karşısında büyük kayıplar vererek hemen geri çekildiler. Sonradan bunun sadece bir prova olduğunu ilan ettilerse de pek inandırıcı olamadılar. 1000'den fazla askerin ölümü, 2000'den fazla askerin esir düşmesi, onlarca çıkarma gemisinin batması ve 100'den fazla uçağın düşmesiyle sonuçlanan o provanın maliyetinin niçin bu kadar yüksek olduğunu açıklayamadılar. Almanların bu başarıları devam ederken Japonlar da Uzak Doğu'daki hamlelerini sürdürüyordu. Singapur'u İngilizlerin elinden almışlardı. Endonezya adalarını teker teker ele geçiriyorlardı. Almanlara paralel olarak onların da yıldızı parlamaya devam ediyordu. Ancak müttefiklerin de henüz önemli bir başarı elde edememekle birlikte güçlenmeye devam ettiği belliydi. Amerikan sanayi artık bir savaş sanayi halindeydi. ABD'nin savaş cephelerine yolladığı uçaklar, gemiler, tanklar, toplar, araçlar da durmaksızın artıyordu. Eğitimden geçirerek gönderdiği askerlerde. Ayrıca müttefikler Avrupa kıtasına asker çıkarıp Almanları karadan sıkıştıramamışlardı ama Alman şehirlerine hava saldırılarını sıklaştırıyorlardı. Bunun askeri açıdan olduğu gibi Almanya'daki sivil halkın moralini zayıflatma açısından da etkili olduğu muhakkaktı. Bu gelişmelerin savaşın gidişini er ya da geç değiştirebileceğini tahmin etmek güç değildi. Gerçi Türkiye'de Almanların Rusya'daki başarılarına kendilerini kaptırıp gözleri başka şeyleri göremeyenler de eksik değildi. Fakat İsmet Paşa'nın bizzat yönettiği Türk dış politikası savaşın bir Alman zaferiyle bitebileceği hayaline zaten kapılmamıştı. Almanya ile saldırmazlık paktından sonra iyileşen ilişkilerini sürdürürken İngiltere ile ilişkilerini kötüleştirmemeye dikkat etmişti. Onunla savaşın başında yaptığı ittifakı uygulamasına geçmemiş olsa da sürdürüyordu. 1942 yılının sonbaharında savaştaki başarı ibresinin değiştiğinin ilk işaretleri başladı. Afrika'da Rommel'in İskenderiye'ye yaklaşan birlikleri Ekim ayında El Alamein'de durduruldu. İngiliz kuvvetleri karşı saldırılara başladı. Kasım'da Amerikalılar ile İngilizler 100 bin kişilik bir kuvvetle Fas ve Cezayir'e başarılı bir çıkarma yaptı. Müttefikler tarafına geçen Fransız kuvvetleri Cezayir'de toplanıp savaşa katılma hazırlıklarına başladı. El Alamein'den Libya'ya doğru çekilen Rommel'in birlikleri, Mısır'dan gelen İngiliz kuvvetleriyle Cezayir'de toplanan İngiliz-Amerikan kuvvetleri arasında sıkıştı. Fransa'da, Yugoslavya'da ve Yunanistan'da Alman işgaline karşı direniş hareketleri güçlendi. Rusya cephesinde Stalingrad'da, şimdiki Volgograd, sürüp giden muharebeler Aralık ayında Alman ordusunun kuşatılmasıyla Rusların lehine gelişmeye başladı. Casablanca'nın filmi ve konferansı. 1943 yılı müttefikler adına gösterişli bir buluşmayla başladı. Ocak ayının 14'ünde ABD Başkanı Roosevelt artık Amerikan üssü haline gelen Fas'a geldi. Casablanca'da Churchill'le buluştu. İki devlet adamı kurmaylarıyla birlikte 12 gün süreyle ortak siyasi ve askeri çalışmalar yaptılar. Humphrey Bogart'la Ingrid Bergman'ın Casablanca filmi bugün sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri. Fakat savaş yıllarında çekilen filmin 1942 yılının Kasım ayındaki ilk vizyona girişi hiç de o umudu vermemişti. Casablanca'yla ne sinema yazarları ilgilenmişti ne de seyirciler. Filmin yönetmeni Michael Curtiz büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Bu kaderin değişmesini Casablanca konferansı sağladı. Casablanca şehri, Amerikan İngiliz kuvvetlerinin Afrika'ya çıkarma yaptığı yerlerden biriydi. Fakat Fas'ın şirin bir yerleşim yeri olarak tüm dünyada tanınışı o konferansla oldu. Roosevelt ile Churchill bir yandan kendi aralarında savaşın geleceği üzerine konuşurken bir yandan da Fransız direnişinin liderleriyle buluştular. Kışın ortasında bir bahar havasının yaşandığı Casablanca'nın güneşi altında oturarak güler yüzlü fotoğraflar çektirdiler. Son ana kadar gizli tutulan görüşmenin bu fotoğraflarla basına yansıması, dünya kamuoyunun, tabii özellikle de Amerikan kamuoyunun tüm dikkatini Casablanca'ya çekti. O hava içinde de ilk günlerde seyirci bulması bile kolay olmayan Casablanca filmi, gişe rekorları kırmaya başladı. Aslında filmin oyuncuları da, rejisörü de, konusu da, hareketliliği de mükemmeldi. İçinde aşk da vardı, siyasette, poliste, savaşta. Ama filmin bu özelliklerinin keşfedilmesi Casablanca konferansı sayesinde oldu. Yoksa gösterimden kalkmak üzereydi. Liderler günlerce süren çalışmalardan sonra yayınladıkları bildiride savaşı Almanya, İtalya ve Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim olmasına kadar sürdüreceklerini açıkladılar. Casablanca'dan Adana'ya. Casablanca konferansının sonuçlarından biri İngiltere'nin Türkiye'yi yeniden hatırlaması oldu. Türkiye, İngiltere'nin müttefiki olmasına rağmen o zamana kadar savaş dışı kalmıştı. Daha önce görmüştük, 1940 Mayıs'ında İtalya'nın, Almanya'nın yanında Fransa'ya karşı savaşa katılması üzerine Türkiye'nin de İtalya'ya savaş ilan etmesi gerekiyordu. Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'nın maddelerinin anlamı buydu. 1941 Mart'ında Yunanistan'ın saldırıya uğraması karşısında da aynı gerek ortaya çıkıyordu. Fakat antlaşmanın maddelerini tamamlayan ve Sovyet çekincesi diye bilinen bir ek protokol vardı ki Türkiye onu kullanarak savaşa girme yükümlülüğünden sıyrılmıştı. Demişti ki, eğer mihvere karşı savaşa girersem Rusya ile bir savaşa sürüklenebilirim. Çünkü Rusya Almanya ile işbirliği halindedir. Bu gerekçe o ek protokole uyuyordu. Türkiye-Sovyetler Birliği ile savaşa girme tehlikesi varsa antlaşmanın maddelerini uygulamayabilirdi. O sırada da bu tehlike vardı. Almanya ve Rusya, Polonya ile Baltık devletleri üzerinde paylaşma anlaşmaları yapacak kadar ileri bir işbirliği içindeydiler. Ancak bu, 1939 Eylül'ünden 1941 Haziran'ına kadar böyleydi. Ama o tarihten sonra Almanya ile Rusya artık işbirliği yapmak şöyle dursun, birbirleriyle kıyasıya savaş halindeydiler. İngiltere'de artık Sovyetler Birliği'nin müttefikiydi. Yani Türkiye'nin savaşa girmemek için gösterdiği gerekçe tamamen ortadan kalkmıştı. Öyleyse Türkiye'ye yeniden savaşa gir çağrısı yapılabilirdi. Kaldı ki bu çağrıyı yapmak bir başka açıdan da kolaylaşmıştı. Türkiye'nin savaş dışı kaldığı sıralarda İngiltere'nin ona savaşa gir diye ısrar etmeye fazla hakkı yoktu. Çünkü ittifak antlaşmasına bağlı askeri antlaşmaya göre İngiltere'nin Türkiye'ye yeteri kadar savaş malzemesi göndermesi gerekiyordu. İngiltere de o gereği yerine getirememişti. Her yerde gerileme halindeydi. Türkiye'ye ne malzeme gönderecek ne de onu mihver kuvvetleri karşısında koruyacak hali vardı. Şimdi o durumda değişmişti. Savaş cephelerinde müttefiklerin zaferleri başlamıştı. Amerikalıların himmetiyle savaş malzemesi sağlama imkanı artıyordu. Türkiye'yi savaşa girmeye ikna etmek için yeni bir deneme yapılabilirdi. Churchill'in bu görüşü Casablanca'da oluştu. Roosevelt'le görüşmelerinde Türkiye'nin savaşa girmesinin çok faydalı olacağı sonucuna vardılar. Churchill, İngiltere üzerinden Ankara Büyükelçisi aracılığıyla İnönü'ye bir mesaj gönderdi. Kendisiyle çok gizli bir görüşme yapmak istediğini bildirdi. Görüşme yeri olarak o zaman İngiliz idaresindeki Kıbrıs'ı önerdi. İnönü bunu ilke olarak kabul etti. Ancak bir şart koştu. Ben memleketten şu sırada ayrılamam. Churchill Türkiye'nin herhangi bir yerine gelirse görüşürüz. Yoksa başbakanımı gönderirim, onunla görüşürler dedi. Karşılıklı haberleşmeden sonra anlaşmaya varıldı. Görüşme 30 Ocak'ta Adana'da yapılacaktı. Churchill, Adana'ya Kahire üzerinden uçakla gelecekti. İki devlet adamı orada Cumhurbaşkanı'nın özel treninde buluşacaklardı. Churchill, beraberinde getireceği heyetle birlikte geceyi orada geçirecekti. Buluşma çok gizli tutulacaktı. Gerçekten de çok gizli tutuldu. Gazetelere haber sızmadı. Fakat ne olur ne olmaz diye genel bir yasak getirildi. Cumhurbaşkanının yurt içi gezileriyle ilgili hiçbir haber ve yorumun yapılamayacağı bildirildi. Biz Türkiye'dekiler de bunun haberini Churchill'in Türkiye'ye gelip görüşüp gidişinden sonra yapılan açıklamayla öğrenebildik. Görüşmenin içeriği ise tabii açıklanmadı. Ama herkes bu ziyaretin ne anlama geldiğini fark etti. İngiltere, harbe girmemiz için yeniden baskı yapmaya başlamıştı. Adana'daki gizli görüşme. İnönü ile Churchill arasındaki görüşmenin nasıl başlayıp nasıl bittiği çok sonraları hem yayınlanan belgelerle hem de Churchill'in anılarıyla ortaya çıkmıştır. Bunun özeti şudur. Churchill Adana'ya Kahire'den kalkan ünlü komando uçağıyla gelmişti. Beraberindeki heyetin bir bölümü ikinci bir küçük uçağa binmişti. Gelenler arasında Alexander, Wilson gibi generaller, Cadogan gibi diplomatlar vardı. O zamanlar uçaklar da, hava meydanları da şimdiki gibi değildi. 4 saat süren yolculuk sarsıntılı geçmişti. İnönü'nün özel treniyle heyetlere ayrılan yataklı ve yemekli vagonların Yenice istasyonundaki bir kör hatta yan yana getirilmesi planlanmıştı. Görüşmeler orada yapılacak, yemek ve otel hizmetleri de orada verilecekti. Cumhurbaşkanlığının vagonlarının rengi nedeniyle beyaz tren diye anılan özel treni sonradan demokrasiye geçilmesinin ardından böyle bir lükse gerek yoktur diye çok eleştirilmiş, o eleştiriler üzerine de seferden kaldırılmıştır. Fakat o trenin Adana görüşmesi diye anılan o görüşme sırasındaki işlevi unutulamaz. Çünkü Adana'da 2 gün sürecek öyle bir gizli görüşmenin yapılması için şehrin uzağındaki boş hatlara çekilmiş tren vagonlarından daha uygun bir yer bulunamazdı. Türk heyetinde İnönü'den başka Başbakan Saracoğlu, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ve ilgili diplomatlarla generaller vardı. Karşılama töreni Türk tarafının dikkatle uyguladığı protokole uygun oldu. Adana Havaalanı'na öğle vakti inen Başbakan, Churchill ile beraberindeki heyet, Başbakan Saracoğlu ile beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Churchill, hoş geldiniz, hoş bulduk konuşmalarından sonra havaalanında kendisini bekleyen askeri birliği selamladı, merhaba dedi, birlik komutanının elini sıktı. Heyettekiler oradan istasyona götürüldüler. Kendilerine ayrılan tren vagonlarına bindiler. Tren Yenice'ye giderken iki başbakan, beraberindekiler restoran vagonuna geçtiler. Hep birlikte öğle yemeği yediler. Cumhurbaşkanı İnönü o sırada kendi özel trenindeydi. Onun treni de Yenice istasyonuna geldi. Churchill'i 16.30'da orada kabul etti. İngiliz başbakanının vagonları beyaz trene bağlandı. Churchill ve yanındakiler İnönü'nün tren salonuna geçtiler. Bu kitabın hazırlanışı sırasında bu konuda ilginç bir gelişme oldu. İnönü Vakfı araştırmacıları İsmet İnönü'nün not defterlerine dağılmış, günlükleri arasında o vakte kadar farkına varılmamış bir bölüm buldular. Bu bölümde İnönü, Adana görüşmesinin geniş bir özetini kaleme almıştı. Churchill'den görüşme talebinin gelişinden itibaren tutanak tutar gibi yazılmış bu bölüm, YKY'nin defterler kitaplarına ek olarak yayınlandı. Adana görüşmeleri hakkında daha önce bilinenlere yeni bilgiler ve yorumlar ekleyen bu bölümde İnönü, Churchill'i kabul edişini şöyle anlatıyor. Saat 16.30'da Yenice civarında hususi trenimde misafirleri kabul ettim. Daracık salonda karşılıklı takdimler neşeli olarak epeyce sürdü. Sonra yalnız kaldık. Ben, Saracoğlu, Menemencoğlu, Churchill, Cadogan, Nechbull, Huxen. Churchill, İnönü onun adına artık okunduğu gibi yazıyor. Türkiye'nin şimdiye kadar takip ettiği hareket hattını tamamıyla anlıyoruz diye söze başladı. Ve ben bundan dolayı kendisine memnunluğumu ifade ettim. Bundan sonra Churchill, Türkiye'yi teçhiz etmek, donatmak, için konuşmaya geldiğini, bir taahhüt, yükümlülük, talep etmediğini, Türkiye kendisini kuvvetli gördükten sonra kararını ileride yine kendisi vereceğini söyledi. Bu İnönü açısından iyi bir başlangıçtı. Anlaşılıyordu ki İngiliz Başbakanının Türkiye'ye bir an önce savaşa girin diye bir ısrarı olmayacaktı. Bu ilk görüşmeden sonra İnönü, Churchill ve beraberindekiler askeri heyetlerle birlikte bir toplantı yaptılar. Churchill orada da amaçlarının Türkiye'yi askeri açıdan güçlendirmek olduğunu söyledi. Bunun gerekçesi olarak da Almanların Bulgarları silahlandırdığından söz etti. Almanya'nın petrole olan ihtiyacının arttığını, bu yüzden Bulgar desteğiyle Türkiye'den geçmek isteyebileceğini, Türkiye'nin böyle bir ihtimale hazır olması gerektiğini söyledi. İngiliz tarafının Türkiye'nin askeri araç ve gereç ihtiyacı konusunu daha önceden iyice incelediği anlaşılıyordu. Churchill bu konuda uzun bir muhtıra okudu. İnönü Churchill'in konuşmasına cevap verirken onu kendi sözleriyle biraz daha bağlamak istedi. Churchill'in konuşmasını özetleyerek dedi ki, "Sözlerinizden anladığım şudur, görüşmelerimizde Türkiye'nin bir an önce silahlandırılması işi konuşulacaktır. Türkiye, şimdiye kadarki bir taraflık politikasını takip edecektir. Türkiye, ileride menfaatleri veya etrafında anarşi çıkması gibi sebeplerle harekete geçmesi icap ederse, buna müstakil olarak, bağımsız olarak kendisi karar verecektir. Sonra, anladığım doğru mu der gibi Churchill'in bunu onaylamasını bekledi. Churchill onayladı. Görüşmelerin daha sonraki bölümü artık İnönü'nün Churchill'e bu şekilde onaylattığı bu iki esas etrafında devam edecekti. 1. Konu Türkiye'nin silahlanmasına İngilizlerin nasıl katkıda bulunacağıdır. 2. Türkiye savaşa gir diye bir talep karşısında kalmayacaktır. İleride de buna karar vermekte tamamen serbest olacaktır. Gündemin çerçevesi buydu.